Değerli dinleyiciler, bir Edirne'den programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Yılmaz. Sevgili Ahmet Yılmaz hocamızla farklı bir alan noktasında uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız, dostluğumuz var. Kendisi de bizler gibi bir türkü sevdalısı. Bu anlamda yolumuz çok uzun yıllar önce kesişmişti. Önce sevgili hocamıza programımıza hoş geldiniz diyelim.
Merhaba sevgili Evrim, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sevgili hocam, tabii tanıyanlar var, tanımayanlar var. Edirne'de sizi bilenler, bilmeyenler. Kısaca Ahmet Yılmaz'ı ilk önce bir tanıtalım dinleyicilerimize. Sonrasında ki ana konumuz sevgili babanız ve 29 Kasım 2024 tarihinde kaybetmiş olduğumuz Edirne'nin önemli bir değeri olan Tayyip Yılmaz hocamızı konuşacağız ama önce Tayyip Yılmaz'ın bizler için kıymetli olan oğlunu Ahmet Yılmaz'ı tanıyalım.
Çok teşekkür ederim bu nazik davetinizden dolayı. Radyo Güneybakan'daki bu ikinci konukluğum. İlkinde mesleki bir sohbet yapmıştık bir arkadaşla. Adli tıp alanında sohbet etmiştik bir saat kadar. Bu ikinci sohbetimiz. Ben Ahmet Yılmaz, Edirne doğumluyum. 1963, Karaağaç semtinde doğmuşum. Güçlü bir kış dönemi. Lise sona kadar Edirne'deydim. Edirne Lisesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Ardından İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim, ÇAPA'yı. Mecburi görevlerimin arkasından askerlik sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda ihtisasa başladım. Bu bölümün ilk asistanı idim. Daha sonra öğretim üyesi olmak kısmet oldu. Ve aradan geçen 37-38 yıl boyunca istikrarı sürdürdük. Görevimizi sürdürüyoruz severek, zevkle. Sanıyorum Trakya Üniversitesi'nin zaman açısından kıdemli öğretim üyelerinden biriyim. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Bu vesileyle birlikteyiz, karşı karşıyayız. Seninle yollarımızın müzik alanında kesişmiş olması, daha sonra bu radyo çerçevesinde bir kez daha karşılaşmış olmamız beni de mutlu ediyor. Tekrar davetin için teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun hocam, güzel sözleriniz için. Dediğim gibi bugün konumuz çok yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz sevgili Tayyip Yılmaz. Tayyip Yılmaz'ın benim açımdan da şöyle önemli bir konumu var. Benim babamın da öğretmeni sevgili Tayyip hocamız. O vesileyle onların birlikte oldukları programlarda çok kez karşılaşmış olmamız, güzel diyaloglarımız da olmuştu sevgili Tayyip hocamızla. Nur içinde yatsın. Peki şimdi şunu soralım Tayyip Yılmaz'ın oğluna, sevgili Ahmet hocamıza. Tayyip Yılmaz kim dersek nasıl cevaplarız?
Hem zor hem kolay bir soru. Tayyip Yılmaz genç cumhuriyetin eğitim devriminin neferlerinden biri. Kuşkusuz her şeyden önce onu böyle özetleyebiliriz. Genç cumhuriyet eğitimi de önceleyerek bu alanda dünyaya bir emsal olmuş, hatta günümüzde tekrar bazı ülkelerin canlandırmaya çalıştığı bir sistem olan köy enstitüleri sisteminde yetişmiş. Ardından da o dönemin yegane üniversitelerinden biri olan Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirmiş. Bir öğretmen, kendilerinin yetiştirilme misyonu, amacı, görevi öğretmenler yetiştirmek. Bu misyonu ziyadesiyle yerine getirdiklerini hem zaman içinde gözledik hem de onu uğurlarken gözledik. Malatya'dan başlayan, Bingöl'den başlayan öğretmen yetiştirme süreci 1958 yılında Edirne'ye gelmesiyle Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nun üçüncü kez derdi kendisi resmen kuruluşunda görev almış ve 16 yıl kadar oranın hem öğretmenliğini hem müdür yardımcılığını yapmış idi. Dolayısıyla Tayyip Yılmaz her şeyden önce bir eğitmen, öğretmen. Mesleği sanatla ilgili resim alanında yetişmiş. Bu temel bilgisini zaman içinde fotoğrafçılıkla kesiştirmiş. Elinin erdiği öğrencilere hem resim sanatını çok sevdirmiş hem fotoğrafçılığı çok sevdirmiş. Edirne'de geçen 60 küsur yılda Edirne'nin kültür ve sanat yaşamına hem eğitmen olarak hem üretken bir sanatçı olarak fotoğraf ve resim alanlarında çok somut katkılarda bulunmuş bir insan. Bunun getirdiği önemli bir miras var, kültürel miras. Bu mirasın neler olduğu, neler yapılabileceği konusunda umarım sohbetimizin gelişen kısımlarında konuşuruz.
Evet hocam, dediğiniz gibi bir ömre sığdırılan çok üretken bir yaşam diyelim veya böyle söyleyeyim cümleyi. Tabii köy enstitüsü kökenli bir öğretmenimiz, hocamız. Şöyle bir noktada, bir kesiştiğimiz noktada kendisinin de Kepirtepe mezunu olması, benim de Kepirtepe mezunu olmam, bir gurur duyduğum bir vesile de
ortak nokta.
Ortak noktalardan bir tanesi de bu. En azından bu kadar kıymetli öğretmenlerimizin su içmiş olduğu çeşmelerden biz de su içmiş olduk. Belki bize de bir katkısı oldu.
Kuşkusuz.
Bu anlamda da ayrıca mutluyuz tabii. Ben Kepirtepeli olmaktan gurur duyduğumu her ortamda söylüyorum.
Ne güzel.
İşte böyle kıymetli abilerimiz, böyle kıymetli insanların da oradan mezun olması ayrıca mutlu ediyor beni. Onu da ayrıca ifade etmek isterim.
Teşekkür ederim.
Peki şöyle bir soru sorsam size. Tayyip Yılmaz için, şimdi onu en yakınında olan kişilerden, ailesinden biri olarak, Tayyip Yılmaz için Edirne ne ifade ediyordu? Yani onu nasıl anlatıyordu, nasıl bakıyordu Edirne'ye? Bu önemli bizim için, Edirne için.
Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bir kilit soru.
Evet.
Aynı zamanda anahtar soru. 1958 yılında Edirne'ye ilk tayini çıktığında Karaağaç'ta trenden inip bir at arabasıyla, artık payton muydu yoksa at arabası mıydı tam bilmiyorum, Edirne'ye gelirken ilk kez Meriç Köprüsü üzerinde gördüğü o engin manzara karşısında ben bu şehirde kalırım imajı oluşmuş. Henüz yeni indiği
İndiyan'da.
Dakikalarda, saatlerde.
Tabii çünkü şehir bir sanatçı için inanılmaz kucaklayıcı. Yani her yönüyle, nehirleriyle, tarihiyle, eski yapılarıyla kesinlikle onun gibi birisini, üretken birisini etkilemiştir.
Sanıyorum bu gözlemi o ilk anlarda edinmiş, evet, ve geri kalan hayatı boyunca kendisini adeta bir adanmışlıkla Edirne'ye bağlamış. Bütün üretkenliği, pastoral, çiçek, böcek, yaprak, ağaç dışında, Edirne dışında hiçbir şeyi resmetmemiş, hiçbir şeyi fotoğraflamamış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tayyip Yılmaz için Edirne her şeydi özet olarak.
Tabii Tayyip Yılmaz'ın yapmış olduğu resimler, zamanda çekmiş olduğu fotoğraflar Edirne'nin tarihine de inanılmaz bir kaynaklık edecek noktada. Tarihine ışık tutan belge niteliğinde. Bu anlamda tabii Edirne Tayyip Yılmaz için ne ifade ediyor sorusunun bir başka boyutu da, sizce Edirne için Tayyip Yılmaz ne ifade ediyor? Bir de böyle bir açıdan değerlendirsek ne deriz?
Çok teşekkür ederim. Yerinde bir soru. Yani ömrünü Edirne'ye adamış birisi için şehrin de cevabı, bir kere ekmeğini yediği yer, ardından zengin kültürel ve tarihi mirasıyla sonsuz bir uğraşı alanı ve bu alanı profesyonelce diyebileceğimiz, getiri anlamında, ekonomik kazanç anlamında değil, mesleki yaklaşım anlamında eğitim görmüş birinin gözüyle resmettiği, fotoğrafladığı, kaleme aldığı için Edirne açısından Tayyip Yılmaz, günümüzde ne kadar anlamlandırıyoruz bilmiyorum ama yakın ve uzak gelecekte kuşkusuz isimlerini ana geldiğimiz çok az sayıda resimle Edirne'ye katkıda bulunmuş isimlerin çok ötesinde büyük bir başvuru kaynağı olacaktır. Büyük bir isim kaynağı olacaktır birçok kişiye. 50 yıl, 60 yıl gibi bir süre, periyot zarfında şehrin görüntülenmesi, gezmeyi çok seven, yürümeyi, dolaşmayı çok seven birisi için her köşesinin, yıkık ya da mamur, her köşesinin detaylı olarak fotoğraflanmış ve resmedilmiş olması kent kimliği açısından kuşkusuz çok önemlidir. Ve dediğim gibi zaman içinde de giderek artan bir önemde başvuru kaynağı olacaktır diye düşünüyorum.
Kesinlikle, kesinlikle öyle hocam. Bazı sanatsal üretimlerin, bir kere türkülerimiz için de dediğim gibi oraya gelelim. Türküler de tarihi sosyolojik belgelerimizdir diyoruz. Bir geçmişten günümüze birçok motifi, kıymeti taşıyor. Aynı şekilde resimler, fotoğraflar bunun için çok daha belki gözle görünür noktada olması anlamında çok daha kıymetli belki de. Veya en az birbiri kadar kıymetli diyelim. Tabii Tayyip Yılmaz'ın biraz önce şöyle bir ifadeniz dikkatimi çekti. Edirne dışında neredeyse bir şey çalışmadı dediniz, yani resimler ve fotoğraflar anlamında.
Evet.
Bu da Edirne'nin Tayyip Yılmaz'la özdeşleşmesinin en temel argümanlarından bir tanesini oluşturmuş aslında kesinlikle.
Kuşkusuz.
Tabii Tayyip Yılmaz köy enstitüsü kökenli bir cumhuriyet öğretmeni olmasının yanında önemli de bir sanatçı. Yani yapmış oldukları, bizim sağlığındayken görmüş olduklarımız ve ileriki nesillere ulaşacak olan birçok belge ve eser var önümüzde. Tayyip Yılmaz'ın sanatıyla ilgili ne söyleyelim peki hocam? Tayyip Yılmaz'ın sanatı ne ifade eder bizim için?
Bu soru en zorlandığım sorulardan birisi açıkçası. Aklıma bir beyit geliyor. Kimin söylediğini unuttum ama. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler der o söz. Balıklar suyun içinde yaşamalarına rağmen suyun anlamını, kıymetini bilmezler demek anlamına gelen bir Osmanlıca beyit. Biz doğduğumuzdan itibaren babamın sanatının içindeydik. Fakat maalesef lisans eğitimimiz başta olmak üzere bunu profesyonelce değerlendirecek, ölçütlendirecek bir bakış açısına sahip değiliz. Bu konuda ben Trakya Üniversitesi'ne, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne örneğin çok iş düştüğü kanaatindeyim. Tayyip Yılmaz'ın sanatı dendiğinde bunu sanatın nesnel ölçütleri bağlamında kağıda dökebilecek, ifade edebilecek insanlar Edirne'de var kuşkusuz.
Kesinlikle.
Ve onlardan bunu dinlemeyi, yazılı olarak görmeyi, okumayı çok isterim açıkçası.
Evet, o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani bu bahsetmiş olduğunuz Tayyip Yılmaz hocamızın birikiminin Edirne yararına daha kalıcı hale gelmesi, bu bahsetmiş olduğunuz profesyonelce yapılacak olan, o alanda yapılacak olan çalışmalardan belki geçiyor. Veya şöyle bir soru sorayım hocam size. Edirne yararına bu çalışmaların daha kalıcı hale gelmesi için sizce neler yapılmalı? Siz hem bir akademisyen olarak hem Tayyip Yılmaz'ın oğlu olarak hem Edirne kültürüne önem veren kültürel mirası bağlamında birlikte de çalışmalar yaptığınız için bildiğim, bunu önemseyen, bunun kıymetini aktarmaya çalışan biri olarak hem akademisyen hem sanatçı bağlamada çalıyorsunuz birlikte. Yani o anlamda da siz de bir sanatçısınız.
Teşekkür ederim.
Diyelim. Bu anlamda ne yapmak lazım? Tayyip Yılmaz'ın daha kalıcı hale gelmesi için Edirne'de neler yapılması lazım? Onu da bir konuşalım isterseniz.
Bu soruya geçmeden önce şimdi aklıma gelen önceki sorunuz bağlamında bir anımı aktarmak isterim.
Tabii, çok memnun olurum.
Teyzemin kızı Birmingham'da öğretim üyesi olarak çalışıyor. Birmingham Üniversitesi'nde. Eşi de okutman aynı üniversitede. Ve bir sanat tarihi tezi hazırladı. Doktora tezi hazırladı. Tez danışmanı bir iki yıl Ankara'da da bulunmuş olan bir İngiliz sanat tarihi profesörü. Rhodes Murphy isimli bir adamcağız. Şöyle tanışmak kısmet oldu. Damadımız Marius sanat tarihi tezinin kapağına babamın bir sulu boyasından aldığı bir detayı koymuş. Eflatun Hakim Küçük Pazar tarafından Selimiye'nin sisler içinde bir silüeti adeta. Yani bizim için diğer resimlerinden çok farklı olmayan bir sulu boya. Ve kullandığı kesit Selimiye'nin bulunduğu kesit, böyle eliptik bir kesit almış damadımız. Tez danışmanı bunu gördüğü anda bunu nereden buldun demiş. Demiş ki bizim eniştemiz bunu yaptı. Nerede yaşıyor? Edirne'de. Bu resmi bana verir mi demiş. Verir, niye vermesin demiş. Aradılar telefonla. Babam uygun buldu. Rhodes Murphy eşini de alarak sırf bu amaçla Birmingham'dan İstanbul'a, Türkiye'ye geldi. Edirne'ye geldi. Birkaç saat misafirimiz oldu.
Bu sulu boya resmi almak için.
Bu sulu boya resmi aldı ve gitti. Yani Tayyip Yılmaz'ın sanatı dediğimizde uluslararası ölçekte bir sanat tarihi profesörü gözünde bu zahmeti gerektirecek bir değerle karşı karşıyayız. Ama bu ölçekte bir takdiri ben açıkçası meslek profesyonel arasında görmedim. Görmedim. Bu da üzücü bir şey. Bunu bir anı olarak da, bir Tayyip Yılmaz'ın sanatı bağlamında bir detay olarak da aktarmak isterim.
Yani bu bahsetmiş olduğunuz şeyler maalesef çok da yabancı gelmiyor bizlere. Birçok noktada bu tip sistemleri veya bunları duyuyoruz diyebiliriz. Bunların kıymet bulması için elinden geleni yapanlardan olduğunuzu, sizin de öyle bir yaklaşımda olduğunuzu söyleyebilirim. Dediğim gibi daha önceki çalışmalarımızdan geçtiğimiz hafta Rumeli Türküleri Uygulama Araştırma Topluluğu'ndan birlikte hem hocalığımızı hem çalıştırıcılığımızı sizle birlikte yapan sevgili Nurdan hocamızla beraberdik. Bazı konularda benzer şeyler konuştuk. Şimdi onunla olan sohbetimiz aklıma geldi. Bu kıymet en azından, şimdi şöyle bir şey oluyor. Biraz önce bir ifade kullandınız. Yaşadığınız çevre içerisinde, yani buradaki bazı eksiklikleri veya kıymetleri göremeyebiliyorsunuz. Hep yaşadığımız şeyler. Ama dışarıdan birileri, ben kendi bireysel olarak da bu tip şeylerle karşılaştığım için kendim bazı noktalarda, bu söyledikleriniz onu anımsattı bana. Yani işte bazı kıymetleri içindeki insanlar göremiyor. Hatta bazen kendisi bile ne kadar kıymetli bir şey yaptığını göremiyor. Bu anlamda da bu veri aslında Tayyip Yılmaz'la ilgili çalışmalar yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir veri. Yani çok önemli bir veri bence. Bunun artarak Edirne'de veya ülkemiz sanat otoriteleri tarafından da değerlendirilmesini ben de en az sizin kadar arzu ederim. Çok kıymetli bence de biraz önce anlattığınız anekdot. Şimdi diğer soruya geçmeden ben araya bazı sorular alayım o zaman. Biraz önce şundan bahsettik hocam.
Bir son soru askıda hala.
Tamam, o zaman oradan devam edelim hocam.
Sizin sorunuzu unutmayın yalnız.
Tamam, sorumu unutmayayım. Siz o zaman diğer soruya bağlayarak devam edelim.
Çünkü o konuda söylenecek bazı şeyler var ve
evet,
bir hakkın teslimi gibi. Babam 1985 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Serbest Resim Mimari Desen bölümünden emekli oldu. Evet. Yani orada öğretim görevlisiydi. Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi olmaktan gurur ve onur duydu her zaman.
Evet.
Ve Trakya Üniversitesi de babama olan borcunu diyelim, bir şekilde onun iki kitabını basarak, birisi kara kalem çizimlerden oluşan,
evet,
birisi renkli sulu boyalardan oluşan iki kitabını düşük sayılarda da olsa birkaç kez basarak babamı çok mutlu eden bir şey sağladı. Bunun sayıca artarak mevcutların basılarak, yenilerinin basılarak sürmesini dilerim açıkçası. Yine bir hakkın teslimi olarak Edirne Valiliği'nin bir numaralı kültür yayını, babama ait ağırlıklı olarak yağlı boyaların tıpkı basımlarının yapıldığı bir kitapçıktır. Edirne Valiliği'nin bir numaralı kültür yayınıdır. Yine Edirne Belediyesi'nin bu konudaki bir çabasının hakkını teslim etmeden geçmeyelim. Edirne'nin kültür ve sanat yaşamında Tayyip Yılmaz başlıklı bir öz yaşam öyküsü belediye tarafından basılmıştır ve babamı çok mutlu eden bir çalışmadır. Burada Tayyip Yılmaz'ın fırçası kadar kaleminin de güçlü olduğunu görebiliyoruz, gözlüyoruz açıkçası. Bundan sonrasına gelirsek eğer, bir de şunu teslim etmek lazım. O dönemde Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi bir birimdi.
Evet.
Günümüzde yanılmıyorsam İletişim Başkanlığı gibi bir isim aldı. Ama o dönemde Ankara kökenli iki bürokrat, böyle kerli ferli, Edirne'de pek rastlamadığımız ağırlıkta bürokratlar evimizi ziyaret ettiler.
Evet.
Ve sizden nasıl yararlanabiliriz ve size nasıl yardımcı olabiliriz sordular. Bu dediğim 10 yıl kadar önce olan bir şey. Babam da kendilerine bir bavul dolusu negatif film teslim etti.
Evet.
Bu filmlerin her birinin üzerinde hangi çeşme, hangi köprü, hangi cami, hangi kervansaraydan çekildiği yazılıydı. Bu bürokratlar 2 yıl kadar görünmediler.
Evet.
Kendilerinden haber alamadık. 2 yıl sonra anlaşılan büyük bir emek ve zahmetle ve masrafla kuşkusuz bu negatiflerin, ki 22 bin kare kadar tutan bir arşivin, pozitife çevrilerek günümüz dijital teknolojisinde depolanmış bir halini babama teslim ettiler. Ve kendisinden Kültür Bakanlığı bünyesindeki bu arşivin referans gösterilmek kaydıyla dünyanın yararlanımına açıldığını beyan eden bir sözleşme yaptılar.
Peki hocam, bu şu an ulaşılabilir noktada mı?
Kuşkusuz, yöntemini bilmiyorum ama Tayyip Yılmaz arşivi olarak ben denemedim şahsen. Rahatlıkla ulaşılabileceğini düşündüğüm bir şey. Fakat bize teslim ettikleri tıpkı basımı ya da kopyası, dijital kopyası da benim elimin altında. Sadece bu 22 binden tahminim 5-6 bin kadarı o dönemin teknolojisi gereği hata ile çekilmiş ya da hiçbir manevi maddi kıymeti olmayan görüntülerden oluşuyor. Günümüzdeki insanlara bunu anlatmak çok kolay değil. Yani çoğu 12 pozluk bir makineyle çekilmiş bir filmde 3-4 pozun başlangıç ve bitiş pozları olarak yandığını örneğin.
Evet.
Ya da çekilirken oluşan hatadan dolayı bir anlam ifade etmediğini söylemek gerekiyor. Bunları dahi basmışlar, dijitalize etmişler. Dolayısıyla beni bekleyen bir görev bence bunların işe yaramayanlarını elemine etmek. Ayıkladıktan sonra, ki en sevindirici yan, filmlerin üzerinde ne yazıyorsa o dosyalar şeklinde stoklamışlar.
Ya aslında mükemmel bir iş yapılmış.
Mükemmel bir iş yapılmış.
Gerçekten.
Bana düşen bir eleme, sanıyorum 1-2 hafta süren bir çabayla bunu ayıklayabilirim diye düşünüyorum. Niye Trakya Üniversitesi'nin, niye Edirne Valiliği'nin arşivinde olmasın?
Kesinlikle.
Edirne Belediyesi geçtiğimiz yılın takvimini basmak üzere bir miktar örnek istedi. Fakat maalesef hayata geçirilemedi. Ekonomik bir sıkıntı oluşmuş.
Evet.
Yani birkaç yılın yılbaşı takvimlerini süsleyecek ciddiyette ve kalitede kuşkusuz siyah beyazlar temin etmek mümkün bu arşivde.
Yani bu Edirne kültür tarihi açısından çok kıymetli bir arşiv.
Evet.
Kesinlikle. Çünkü dediğiniz gibi son 50-60 yıl sadece Edirne'yi fotoğraflayan, çizen bir sanatçı. Bu anlamda kesinlikle faydalanılması gerekir. Kesinlikle ulaşılabilir olması gerekir. Ben bu vesileyle bu Edirne'den programı veya şu an radyoda görevli olma noktasındaki bakış açımı da kısaca dinleyicilerimize de aktarmak olayım. Burada artık biliyorsunuz ki biraz önce sizinle söylediğiniz gibi dijitalize oldu birçok fotoğraf veya işte görüntü, ses çok ulaşılabilir bir noktada. Radyo programı yayınlandıktan sonra Spotify hesabına, yeni güncel gençlerin de işte artık herkesin çok sık kullandığı, oraya bu kayıtlarımızı koyuyoruz. Edirne'den programının çıkış noktası da benim açımdan Edirne kültür tarihine, kültürüne katkı sunmuş değerli bu üretken insanların en azından sesle veya onların anlatıldığı bir program kaydıyla geleceğe taşınması. Ben daha önce sohbet ettik, Gagavuzlar konusunda çalışıyorum. Bir belge olmasa 1903 yılında Karakasım köyünde Gagavuzlarla ilgili araştırma yapmak üzere gelen Valentin Moskov'dan benim haberim olmayacaktı. Elde bir ürün var ki ona ulaşabildik. En azından teknik kalitesi iyidir, kötüdür, poz yanmıştır ki gençler tabii hep dijital makinelerle, telefonlarla bizden daha genç olan arkadaşlarımız tanıştığı için işte 24 pozluk makineyle fotoğraf çekip bizde aman yanmasın diyenlerden olduğumuz için o pozların hele hele 12'lisinin ne demek olabileceğini biz anlarız. Şimdi pıt pıt pıt 10 tane bir kere de çekiyorsunuz. Ama öyle değildi tabii önceden. Sanatsal taraf bir kenara, arşiv niteliği benim bakış açımda
çok
vazgeçilmez noktada. Umuyorum ki en azından dijital bile olmuş olsa kesinlikle bunun daha ulaşılabilir olması hem şehir tarihi açısından hem ülke açısından hatta İngiltere'den buraya gelip onu alan akademisyenler açısından bile paha biçilmez olacaktır. Bence çok kıymetli. Sohbetimiz güzel gidiyor hocam. Şöyle bir bölüm de ekleyelim sohbetimize diye düşündüm eğer uygun görürseniz.
Buyur.
Sanatla ilgili, neler yapılabilirle ilgili çok böyle temel konulardan bahsettik ama Tayyip Yılmaz, Edirne'nin kıymetlisi bir sanatçı, üretken bir kültür adamı olarak kıymetli. Ama siz aynı zamanda babanız. Biraz da isterseniz kaydımızda şöyle bir bölüm bırakalım. Baba Tayyip Yılmaz'ı da biraz oğlundan dinleyelim bence. Bu da kayıttan uzak kalsın. Yani kısacık da olsa isterseniz ondan da bahsedelim.
1930 günümüzde Bulgaristan sınırları içindeki Şumlu Sancağı'nın, sanıyorum Razgrad Sancağı'nın Şumlu ilçesinin Türk Arnavutlar köyün ismi, o dönemki ismi Türk Arnavutlar köyüymüş.
Evet.
Günümüzde Belogradets, Ak Kasabacık diye Türkçeleştirebileceğimiz bir köy. Gidip görme şansım oldu. Babam da 2-3 kez ziyaret etme şansını buldu doğduğu yerleri. Orada doğmuş. 5 yaşındayken o dönemin getirdiği Bulgar milliyetçiliği faaliyetlerinde dedemin hedef tahtasında olması nedeniyle zorunlu bir kaçak göçe tabi olmuşlar. 35'ti. O göç sonucunda Muratlı'nın Balabanlı köyüne yerleşmişler.
Evet.
Trakya'ya. Köydeki eğitimi sırasında öne çıkan öğrencilerden olduğu için o döneme göre bayağı detaylı bir sınavdan sonra Kepirtepe'ye seçilmişler.
Evet.
Her seçilen bitirememiş. Babama kısmet olmuş. Dolayısıyla 30 doğumluydu.
Kepirtepe'de hocam Kepirliler Günü diye bizim yapılan etkinliklerimizdi. Ben daha Kepirtepe'de okuduğum dönemde Tayyip hocamızın gelip orada okulun bir bölümünde resim yaptığını sohbet ederken gözümün önüne geldi.
Evet.
Sevgili Basri Güven vardı. Yine bizim arkadaşımızın Tuna var. Benim dönem arkadaşımdır. Tuna Güven'in babası. Şimdi çok iyi gözümün önüne geldi. Hatırladım Tayyip hocamızın da o etkinliklere geldiğinin. Peki 1935'te o zaman Türkiye'ye gelmiş oldular.
Doğru.
5 yaşındayken. Babası da Tayyip hocamızın çiftçi mi veya ne işle meşgul dedeniz?
Mektepli bir hafız imiş. Yani
evet.
Müvap Mektebi'ni bitirmiş. Şunlu'daki o dönemde okunabilecek en nitelikli okullardan biriymiş.
İşte eğitimli bir baba.
Baba.
Evet.
Bulgarcayı, Fransızcayı ki 2 yıl esir kaldığı Fransızlardan öğrenmiş. Daha sonra günümüz Türkçesini Latin alfabesiyle çok yetkince okuyup yazabilen kültürlü bir insanmış. Fakat demin dediğim gibi bu birikimleriyle o dönemki Bulgar milliyetçiliğinin ilk hedeflerinden biri haline gelmiş.
Çok normal tabii.
Gayet normal o dönemde.
Tabii çok normal. Siz tanışmadınız dedenizle herhalde.
Tanışma şansım oldu. Ben 4 yaşındayken vefat etti. Kucağında
Allah
fotoğraflarımız var. Evet.
Evet, Allah rahmet eylesin. İşte dediğiniz gibi bir aktarım. İşte böyle kuşaklar devam ediyor. Tayyip hocamızın 2 oğlu var. Birisi Profesör Doktor Ahmet Yılmaz, Trakya Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Diğer kardeş
Profesör Doktor.
Evet.
O da İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Zootekni Bölüm Başkanı'ydı yakın zamana kadar.
Evet.
Şimdi öğretim üyesi Zootekni alanında.
Zootekni alanında. Torunlar kaç tane Tayyip Yılmaz'ın?
Benim 3 kızım var. Alper'in bir kızı, bir oğlu var. Dolayısıyla 5
tane de torun var. Evet. Yani burada onlar da eğitimlerine devam ediyorlar torunlar.
Beklenir ki dededen ve bizden aldıkları eğitimin fevkinde bir iş yapsınlar.
Evet, evet.
Bayrağı daha yukarı taşısınlar.
Aynen öyle, aynen öyle.
Demin kıymetli bir soru vardı, o da
evet.
Kaynamasın. Tayyip Yılmaz baba olarak.
Evet, ona geldik, onu sormuştuk, dağıldık biraz
daha. Yok, dağılmadık aslında, bir parantez açmış
olduk. Parantez açmış olduk.
Şöyle, bu benim ve kardeşimin büyük şansıydı kuşkusuz. Ama ben biraz daha fazla yararlandım bu şanstan. Evimiz Edirne Erkek İlköğretmen Okulu'na 30 metre mesafedeydi.
Evet.
Yani bir ön sokağındaydı. Hani koşarak 30 saniyede falan okula ulaşabiliyordum ben.
Evet, benim de babamın oradan öğretmeni işte konuştuğumuz.
Ne güzel.
Evet.
Günümüzde 1. Murat Lisesi, kale içindeki 1. Murat Lisesi. Benim çocukluk dönemimde o haşmetli yapının koridorlarında sanki kendim alınmış gibi özgürce koşturabilmek kuşkusuz benim tahmin edemediğim açılımlara da yol açmıştır. Örneğin oranın reviri, revirdeki görevlinin benim sık çıkan dolamalarıma müdahalesi, iyot kokusu, kara merhem, sargı bezi, pansumanlar, çay ocağı, bütün öğretmenlerin müdür başta olmak üzere bana olan ilgisi. Ama her şeyden önce sorumluluğu babamın olan çok büyük bir işlik vardı. Tiyatro ve gösteri salonunun bodrum katında büyük
evet.
Marangoz makinalarının, planyaların, kaynak makinalarının, sayısız alet edevatın bulunduğu bir atölye vardı. Ve orası da adeta benim gibiydi. Çocukluğum boyunca tornavida, çekit, çivi, testere, özgürce kullanabiliyor olmak orada günlük yaşama ilişkin birçok beceriyi bana da öğretti, aktardı. Babamın Kepirtepe'den kaynaklanan o beceri zengini, yani yaparak öğretme ve öğrenme kavramı bizim de yaşantımızda pratik birçok şeye yol açtı, sebep oldu, katkıda bulundu. O becerilerimin, hatta mandolinle başlayan müzik maceramın, günümüzde bağlamaya uzanan müzik maceramın başlangıcı da o yıllardaki görgülerime dayanır. Bunu inkar edemem. O bizim şansımızdı, ayrıcalığımızdı açıkçası.
Evet, siz de böyle çok naif bir yapınız var. Ben yıllardır sizi tanırım. Tayyip hocamızı da tanırım. Onun da öyle. Çok naif bir yapısı vardı. Doğru mu görmüşüz acaba?
%100 katılıyorum.
Evet.
O dönemki birçok insanda olduğu gibi, yan faktörlerin çok az olduğu, maddi beklentilerin çok az olduğu, mefkürenin aydınlanma ve eğitim, öğretim aktarımı olduğu, karşılık beklemeksizin böyle olduğu bir ortamın yetişenleriyiz biz. Bu da bizim şansımızdı açıkçası.
Evet, ne mutlu. Evet hocam, dediğin gibi bu sohbet saatlerce sürebilir ama tabii yavaş yavaş programımızı kapatalım. Söylemek istediğiniz, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa o sözlerinizi de alalım sizden.
Öncelikle sıkılmadan akıp geçen bir sohbet oldu.
Evet.
Bu olanağı sağladığınız için öncelikle şahsınızda Radyo Güne Bakan'a ve Trakya Üniversitesi'ne kuşkusuz teşekkür ediyorum. Zaman içinde dilerim ve umarım Kent Fakültesiyle, Güzel Sanatlar Fakültesiyle, Belediyesiyle, Valiliğiyle Tayyip Yılmaz eserlerine gerekli önemi, özeni gösterir. Bizimle birlikte bu mirasın kent ruhuna, kent kültürüne kazandırılmasına bize yardımcı olur. Bu söyleşi bunun bir başlangıcı sayılabilir. Çok teşekkür ediyorum.
Hocam biz konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bahsetmiş olduğunuz noktada eserlerin arşivlenmesi noktasında zaten sohbetimiz içerisinde gördük ki o dijitalize edilenler veya sizin elinizde olanlar dijitalize olması çok önemli. Bunun geleceğe aktarılması noktasında dediğim gibi tüm Edirne'ye, Edirne'nin kurumlarına, Edirne'nin kültür kurumlarının dışındaki insanlarına, bizlere dahi hatta tabii en büyük görev de o arşivin mirasçıları olarak sizlere düşüyor. Bizler de hem Evrim Kaşıkçı olarak hem kurumsal noktada ulaşabileceğimiz imkanlar noktasında daha yukarı taşınması için elimizden geleni yapacağımızı şüpheniz olmasın.
Bir kez daha teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Yılmaz'dı. Sevgili Ahmet Yılmaz'la Edirne'mizin kültür hayatında önemli izler bırakarak 29 Kasım 2024 tarihinde aramızdan ayrılan sevgili Tayyip Yılmaz'ı konuştuk. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederiz.